Meclis gündemi. Spikeriniz ben Dilek Meyhan Günalp ve Murat Baran Meclis Gündemi programını hazırladı. Danışmanımız Hakkı Kurman, sesimizi sizlere ulaştıran teknisyen arkadaşımız Recep Özdem. Bir kez daha merhaba diyoruz. Bizlere ulaşmak isterseniz telefonlarımızı hatırlatalım. +90 312 463 34 19 463 34 21. E-posta adresimiz meclisgundemi@trt.net.tr. Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz. TRT TSR Meclis Gündemi ve Twitter adresimiz ise TRT TSR Meclis Gu1. Stüdyomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu üyesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
Hoş bulduk.
Merhaba. Ve gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Stüdyomuza. Şimdi siyasetteki dönüşümü konuşacağız. Yapılan çalışmaları Sayın Erdem'den değerlendirmesini isteyeceğiz. Tabii ki ne dedik? Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı. Dolayısıyla yaptığı, Türk dili adına yaptığı birçok çalışma var. Kendisinden onu öğreneceğiz ama özellikle de F klavye kullanımını yaygınlaştırmak adına yaptığınız çalışmalar var ve Türkçe ve edebiyatı da konuşacağız programımızın sonlarına doğru. Ama öncelikle mecliste bu hafta hangi konular öne çıkıyor? Kısaca özetlersek Hakkı Kurban neler var?
Evet, öncelikle tabii yoğun bir gündemle meclisin çalıştığını belirtelim ama bugün maalesef Hakkari'den şehit haberleri geldi. Evet. 6 askerimiz ve 2 korucumuz şehit düştü. Onun üzüntüsü tüm mecliste de hissedildi. Öncelikle buradan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii terörle mücadele sonuna kadar devam edecek. Son terörist yok edilene kadar bu mücadelenin süreceğinin kararlı bütün siyasi partilerce özellikle CHP, AK Parti ve MHP tarafından dile getirilen bir husus. Ve bu çerçevede mücadele devam ediyor. 25 terörist de Hakkari ve Tunceli kırsalında etkisiz hale getirildi. Bunun bilgisini de paylaşalım. Bu üzücü haberin yanı sıra tabii bir de sevindirici bir haber verelim. Türkiye uzun yıllardır kendi otomobilini yapma yolunda çok önemli çaba harcadı. Ama bu çabalar sonuçsuz kalmıştı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bir kez daha bu yolda önemli bir adım atıldı bugün. Ve 5 firma bu konuda çalışma yapacak. Bunların isimleri açıklandı. Anadolu Grubu, BMC, Kıraç Holding, Türksel, Zorlu Holding bu yolda çaba yürütecek hükümetle birlikte. Bunun bilgisini de paylaşalım. Meclisin gündemine gelince kısaca bahsedelim. Genel kurulda dün itibariyle Helal Akreditasyon Kurumu kurulmasına ilişkin düzenleme kabul edildi. Hakikaten önemli bir düzenleme çünkü hangi ürünün helal kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği Türkiye'de tartışılan hususlardan biriydi. Artık bu kurum bu kapsamdaki çalışmaları yürütecek. İlgili kuruluşlara akredite edip etmemeye karar verecek. Yurt dışında da çalışmalar yapacağını belirtelim. Bunun yanı sıra genel kurulda bugünden itibaren torba tasarı olarak değerlendirilen bir düzenleme değerlendiriliyor ki, ele alınıyor ki özellikle ÖTV'den motor taşıtlar vergisine kadar çok önemli düzenlemelerin içinde yer aldığı bir paket bu ve günlerce sürecek öyle görünüyor. Çünkü hakikaten geçtiğimiz günlerde Plan Bütçe Komisyonu'nda çok yoğun tartışmalara yol açmıştı. Bazı vergilerdeki artışlar tekrar düzenlenmişti. Şimdi genel kurulda bir kez daha ele alınmış olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2018 yılına ait bütçe görüşmeleri başladı. Bugün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bütçesi değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde de 23 Kasım'a kadar bütçe görüşmeleri devam edecek. Bir de Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman'ın tanıtımını yaptığı bir sempozyumdan bahsedelim. Hakikaten önemli bir sempozyum. Sultan Reşat ve Dönemi Sempozyumu gerçekleştiriliyor. Sayın Erdem aynı zamanda tarihçidir. Bu konuları da çok yakından takip eder. Önemli bir sempozyum. Çünkü bilinmeyeni çok fazla olan konular bunlar ve belli bir tarihi çizgide bugüne kadar konuşulan konular her yönüyle değerlendirilecek ve bu amaçla 78 akademisyen aynı ortamda buluşturuldu. Bunlardan 15'i 8 farklı ülkeden gelen akademisyenler, her yönüyle konuşulacak bir konu ve sonuçta da derli toplu bir kitap hazırlanacak. Sultan Reşat'la ilgili bilinmeyen yönler ortaya konulmuş olacak. Diğer komisyonlarda da yoğun bir şekilde çalışmaların sürdüğünü belirtelim.
Evet. Hemen AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem'e dönelim ve şöyle başlayalım. AK Parti'yi kuran isimlerden birisiniz siz. Yıllarca teşkilat başkanlığı başta olmak üzere çeşitli birimlerde genel başkan yardımcılığınız var. Ve seçim başarılarında başrolü oynayan isimlerden birisiniz. AK Parti'nin üye sayısı, hemen buradan dinleyicilerimize hatırlatalım, sizin döneminizde 10 milyonun üzerine çıktı. Halen de İstanbul Milletvekili olarak partinizdesiniz. Siyasetteki ve AK Parti'deki dönüşüm sürecini size sormak istiyoruz. 16 Nisan referandumunun ardından AK Parti'de nöbet değişimlerinin hızlandığını da görüyoruz. Neden böyle bir adıma gerek duyuldu? Hedeflenen nedir?
Şimdi tabii AK Parti'nin önemli özelliklerinden bir tanesi her gün kendini yenileyen ve tazeleyen bir parti. Yani bunu 16 Nisan'dan sonra yapıyor değil, kurulduğu günden beri bir kere seçimler, kongreler, seçim öncesi pozisyonlar daima bir değişim pozisyonuna dönüştürülmüştür. Burada genellikle yeni insanlara, genç insanlara şans verme imkanını tanıyor ve yeni değerleri bulma noktasında bu önemli bir kazanım. Nitekim AK Parti iktidara ilk geldiği zaman şu anda her birisi birer efsane olan ve güzel hizmetler yapan bakanlarımız, belediye başkanlarımız AK Parti'den önce bilinmiyordu. Evet. Kimsenin de gündeminde yoktu ama Allah'a şükürler olsun bu 16 yıllık iktidarda bulunduğumuz dönemde destansı hizmetleri bunlar yaptılar. Ve hatta bazıları o kadar ki vazgeçilmez hale geldi. Nitekim 7 Haziran seçimlerinde biliyorsunuz 3 dönemini tamamlayan milletvekillerimiz listeye girememişti. O zaman en çok muhatap olduğumuz sorulardan bir tanesi isimler sayılarak işte şu isimler, yani bir bakıma hükümetin itici gücü motoru durumunda olan bu isimleri listenin dışında koymak bir şey değil mi, israf değil mi? Buna hakkınız var mı diye şey yaptıklarında ben aynı şeyi söylüyordum. Yani siz AK Parti'den önce bu isimleri tanıyor muydunuz? Tanımıyordunuz ama kendilerine imkan tanındı ve onlar da güzel işler yaptı. Yeni dönemde yeni isimler de aynı güzelliği yapacak. Onlar da yine sizlerin vazgeçilmezi olacak. Yani değişim, gerçekten değişmeyen tek bir şey var. Değişim. Siz bunu eğer iyi kullanabilirseniz kendinizi tazeliyorsunuz. Yani AK Parti bugün 15 yıldır iktidardaysa, her girdiği seçimde muhteşem neticeler alıyorsa, bunun önemli sebeplerinden bir tanesi yüzleri yıpratmadan yeni simalarla, yeni şeylerle milletin karşısına çıkması. Adeta yeni bir parti gibi hemen her şeyde çıkıyoruz ve neticede alıyoruz. Yani bu noktada AK Parti dünyada yani örnek alınabilecek. Hatta belki akademik çalışmalara da konu yapılabilecek özel bir parti bu yönüyle. Dolayısıyla yani son zamanlarda yalnız işte teşkilatlar değil ki, ben teşkilat başkanlığı dönemimde de belki bu kadar gündemde değildi ama il başkanlarının ve ilçe başkanlarının %60'ını daha geli gelmez kongre öncesi değiştirdik. Niye bunu kongre öncesi yapıyorsunuz? Şimdi siz kongrede bir takım arkadaşlara şans tanıyorsunuz. Onlar ya başarılı oluyor ya da başarılı olmuyor 3 yıl. Ama şeyden önce, yani kongreden önce bir takım arkadaşlar nezaket göstererek, ki yani bugün o günü görevi bırakan il başkanlarımızın birçoğu siyasette aktif milletvekili olarak görev yapıyor, belediye başkanı olarak görev yapıyor. Yani AK Parti'nin önemli özelliklerinden bir tanesi, yani birisini kenara aldığı zaman çizip atmıyor onu. Onu bir beklemeye alıyor, bir başka arkadaşa şans veriyor, bir başka zamanda aynı arkadaşımızı değerlendiriyor. İşte onlardan bir tanesi de karşısında oturuyor, Ekrem Erdem. Yani 2007 seçimlerde listelerin hazırlamasında emeği olan komisyon üyesiydim. İşte bizim önerdiğimiz ya bunun olması uygundur dediğimiz arkadaşlar vekil oldu ama liste açıklandığında biz yoktuk. Ama sonra 2009'da vekil değildim ama teşkilat başkanlığına getirildim. Yani AK Parti bunu hep yapıyor. Dün de yapıyor, bugün de yapıyor, yarın da yapacak. Yani bunu belki anlamayanlar, algılayamayanlar olabilir. İşte başta Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi bunları yapamadığı için. Nitekim yani şimdi demokrasi bilmem ön seçimde falan bir takım şeyler söylüyor da bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmak o kadar kolay değil ki. Çünkü adeta bir kas sistemi oluşturuyor. O sistemin içerisine girmek mümkün değil. Niye? Herkes işte orada kalıcı olmak için etrafına toplamış bir takım insanları üye adı altında onlarla orada kalıcılığını sağlıyor. Yani bu da onların değişimi ve gelişimini kesinlikle önlüyor. Dolayısıyla AK Parti'nin bu yaptıkları gerçekten takdir edilecek, tebrik edilecek bir husustur. Bunu geçmişte gösterdi, bundan sonra da gösterecek. Bugün belki görevden alınan arkadaşlarımızın üzüntüler olabilir. Beşeridir, normal yani şey olarak. Ama bu arkadaşlar yarın çok daha önemli görevlere rahatlıkla gelebilir. İşte ben vekil olamadım ama parti teşkilat demektir. Yani en önemli genel başkan yardımcısı teşkilat başkanlığıdır. 2009'da beklenmedik bir şekilde teşkilat başkanı olduk.
Yani şimdi hemen aslında hani en çok tartışılan konuya gelelim isterseniz. Çünkü hani yereldeki durum hani değil mi belediye başkanlarının?
Tabii en fazla o tartışıldı o aslında. Tartışıldı. Sayın genel başkan değişti. İl başkanları şimdi kongre sürecinde belki değişecek. İlçe başkanlarında değişiklikler oldu. Daha önce de olmuştu evet. Ama yerel yönetimler, belediye başkanlarının değişimi çok tartışıldı. Hatta CHP Genel Başkanı dedi ki erken ne alalım yerel seçimleri hemen yapalım. Neden bu yol izleniyor diye de bir öneride bulundu. Buna nasıl bakıyorsunuz efendim?
Şimdi tabii bu belki ilki oluyor. Yani belediye başkanlarının istifaları ilk defa yaşanan bir şey burada. Bunu da AK Parti yapıyor. Yani bu demin de bunun aslında çerçevesini çizdim. Yani nedir? Bu arkadaşların yarın başka bir önemli görevle değerlendirmeyeceğini kimse söylemez. Ama biz bir değişiklik yani toplum beklentileri noktasında bir değişiklik yapılıyor. Bu bir ilk olduğu için belki tartışılıyor. Mesela şu anda teşkilatlarda da ilçe başkanlarından istifalar oldu. Belki il başkanından olacak ama bu o kadar çok şey yapmıyor şu anda konuşulmuyor. Niye? Bunu ilk başlattığında da ciddi şeyler oldu. Ama zaman içerisinde oturdular ve bu işin de doğru bir sistem olduğunu herkes gördü. Yarın bu belediyelerdeki bu değişikliklerin de normallaşacağını, kimsenin bugünkü olduğu kadar çok fazla da gündemde tutacağını ben zannetmiyorum. Tabii bunda kamuoyu yoklamalarının etkisi var. Belki ben şu anda parti yönetiminde olmadığım için bu istifa talepleri yapılırken ne gibi şeyler var onları bilmiyorum. Ama mutlaka vardır. Ama bu arkadaşlarımızın tamamı seçildikleri illerine, partimize büyük hizmet verdi. AK Parti'nin önemli özelliklerinden AK Parti iktidara taşıyan da yerel yönetimler. Yani genel başkanımız işte %25,5 belki 26,5 falan o civarda bir oyla belediye başkanı oldu. O güne kadar kimsenin şans bile tanımadığı birisiydi. İşte eşit bir dağılım oldu. Yarıştan yarım adım önde çıkınca belediye başkanı oldu. Ama işte o bir milat oldu. Yani yaşanmaz, çekilmez çileler olan bir şehir gerçekten itibari halde suları akmaz, çöp dağları her tarafı şey yapıyordu. O zaman radyolar, televizyonlar ne anonsu yapıyordu? İşte bugün hava kirliliği nedeniyle dışarı çıkmayın diyor. Hava raporu gibi her gün İstanbul'un bir de hava kirlilik raporu vardı. Bunlar gündemden şey yapıldı. Haliç'in etrafından geçilemiyordu. Yani gerçekten bir çileydi, kaçılan bir şehirdi. Ama gerçekten orada muhteşem işler yaptı. O muhteşem işlerdir ki 2001'e 2002 1 Kasım'ına geldiği zaman işte şeyin İstanbul'u ayağa kaldıran bu adam Türkiye'de ayağa kaldırır dedi ve yanılmadığı da gördü. Ya bu millet sevdiği için bugüne kadar iktidarda taşıdı ve taşımaya da devam ediyor. Yani görülmüş bir şey pek az. Yani dünyada bir başka örneğe var mı? Hemen her seçimde oyu azalmıyor, tam aksine artıyor. Niye? Bu iki şeyi gösteriyor. Bir, iktidarda bulunanın, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere gerçekten AK Parti'nin iktidar olarak başarılı olduğunu gösteriyor. Bir, ikincisi bundan çok daha önemlisi, bu milletin büyüklüğünü gösteriyor. Bu millet kadir kıymet biliyor. Lafa bakmıyor. Yani lafla peynir gemisinin yürütülmediğini biliyor, evet. İcraata bakıyor. Evet.
Peki hani bu değişim süreci nereye kadar gider? Yani önümüzdeki süreçte de istifalar var mı?
Yani var mıdır onu doğrusu bilmiyorum. Ama her an bu tür şeyler artık olağan. Ama yani çok sayıda bir istifanın olacağında ihtimal dahilinde görmüyorum. Evet.
Bu aynı zamanda anladığımız kadarıyla efendim 2019 yılına da bir hazırlık. Sonuçta 3 tane seçim yapılacak. Biri yerel seçimler Mart'ta, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri de Kasım'da gerçekleştirilecek. Onlara nasıl yansır? Siz geçmiş seçimlerdeki tahminleri evet. tutturmanızla bizim evet. hep gündemimizde oldunuz.
Şimdi ben tabii hep kamuoyu yoklamalarını yakinen takip ettim. Halkın nabzını iyi tuttum. Gerçekten bizler tahminimizdeki sapmalar milimetrikti. Bunun önemli şeyleri de mesela yani Türkiye'de bu kamuoyu yoklamasını keşfeden lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Parti de AK Parti'dir. Yani aylık kamuoyu yoklamaları yapılır. Vatandaşın talepleri toplanır, tepkileri toplanır. Politikalar da onun üzerine bina edilir. Yani siz herkesi tek tek konuşarak fikirlerini alamazsınız ama kamuoyu yoklamalarla bir bakıma her an toplumla istişare yapıyorsun demektir. Bu istişareler bizim partimizde her zaman yapılır, yapılmıştır. Şimdi 2019 tabii Türkiye tarihi açısından çok önemli bir tarih. Niye önemli? Bir kere üç seçimin bir arada olmasından çok daha önemli. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçeceği bir dönem. Yani Türkiye bir bakıma makas değiştiriyor. Yani o koalisyonlar dönemi, zayıf iktidarlar dönemi şey yapıyor. Güçlü bir yönetim, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi geliyor. Dolayısıyla bu hükümet sisteminin tabii ilk şeyi Mart'ta yapılacak. 2019 Mart'ta yapılacak yerel yönetimler seçimi. Yani burada tabii başarı çıkmak önemli. Çünkü buradaki bir başarısızlık 2019 Cumhurbaşkanı seçimine de milletvekili seçimine de yansıyacaktır. Şimdi burada AK Parti'nin diğerlerinin idrak etmediği bir şeyi var, özelliği var. Seçimin seçim günü kazanılmayacağını biliyor. Yani biz bir seçimi bitirir, ertesi günü Bismillah der, bir sonraki seçime, 4 yıl sonraki, 5 yıl sonraki seçimlere, çalışmalara başlarız. Onun için de yani Cumhurbaşkanımız 2019'u çok önemsediği için İşte bu değişimi, kadroların yenilenmesini, yani teşkilatların yenilenmesi, belediyelerdeki bir takım şeyler ve belediyelere de bir bakıma şu mesajı veriyor. Bakın 2019'a hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam kardeşim. Hiç kusura bakmayın. Seçim halkla yapılıyor. Tamam mı? Dolayısıyla halkın beklentilerine cevap vereceksiniz. Yanlış işler yapmayacaksınız. Yanlış işler yaptığınız zaman gözünüzün yaşına bakmayız demek istiyor. Dolayısıyla bu çalışmaların mutlaka 2019'a ciddi bir yansıması, ciddi bir katkısı olacak ve bu noktada da AK Parti çalışmalarını en iyi şekilde, en hızlı bir şekilde götürüyor diye düşünüyorum.
Evet. Tabii en son sorumuz var. Siyasetle ilgili değil mi Hakkı?
Evet tabii şimdi mecliste AK Parti, CHP, MHP ve HDP'nin olduğu bir denklem var ama son dönemde İyi Parti ismiyle Sayın Meral Akşener ve bazı isimler de siyasi kulvara dahil olma çabasına girdiler. Onlar nasıl etkiler efendim siyasi denkleme? Öyle bir etki gücü olacağına inanıyor musunuz? Bekliyor musunuz?
Yani bugünkü baraj sisteminde çok bir şey yapacağını ben şey yapmıyorum. Doğrusu düşünmüyorum. %10 rakamı kolay aşılır bir rakam değil. Kaldı ki ortada başarılarla tebarüz etmiş ve her yönüyle yani yiğitliğiyle, duruşuyla, dışarıda içeride yaptıklarıyla halkın sevgisini kazanmış bir lider ve onun partisi var. Yani bugün Cumhurbaşkanımız herhangi bir yere gittiği zaman ilan etmeye bile gerek yok. Yani toplum koşuyor, değer veriyor. Yani AK Parti gibi güçlü bir iktidarın olduğu bir noktada, yani bir de tabii siyaset biraz da boşlukları, yani hitap ettiğin kitle kim ve ne diye o kitleye hitap ediyorsun? Yani seni kim satın alacak? Müşterin var mı? Yani bunların iyi analiz edilmesi, iyi tahlil edilmesi lazım. Tabii dışarıda olduğu gibi ülkemizde de işte liderimizin ve partimizin önümünü kesmeye yönelik her zaman bir beklenti olmuştur. Şimdi de tabii belki Beren Hanım'ın başkanlığındaki İYİ Parti'ye umut bağlayanlar, umut bağlamasa bile işte pompalayarak bir umut haline getirebilir miyiz, buradan bir şey çıkartabilir miyiz diye düşünenler mutlaka olacaktır. Bu da normaldir. Ama ben çok fazla bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Şuradan bir kere inanmıyorum. Bir kere ben ismini doğru bulmuyorum. Takdir onların. Yani ben görüş olarak söylüyorum. Bir kere iyi dediğin bir sıfattır. İsim bile değil. Daha ismi bile yok. İyi. Neye göre iyi? Değil mi? Bir de öteki eleştiri. Yani bir insan kendisine iyi deyip de dediği zaman diğerlerini kötü görmek gibi bir şey var. Yani bu yönüyle de çok negatif bir şeyi var. Kuruculara da baktığımız zaman yani öyle toplumu heyecanlandıracak, titretecek, helal olsun diyebilecek bir katlıyı kusura bakmasınlar da ben kanaat olarak söylüyorum. Toplumun göreceğini zannetmiyorum. İşte bu şeyde de mesela DSP'den sonra biliyorsunuz bir parti kurulmuştu o zaman. Büyük umutlarla kuruldu. %1 mi aldı? Ne yaptı?
Evet, 1,5 civarı.
1,5. Ama onlar da büyük şeylerle geldiler. Havalarla kendi bittiği gibi DSP'de zaten bitti. Dolayısıyla yani neyine göre, bir de şöyle bakalım. Şu da çok önemli. Yani kişilik açısından şu dönemli. Çok parti dolaşmış insanlar, hırslı insanlar. Yani toplum buna da dikkat ediyor. Yani bakıyorsun yani Meral Hanım önce şeyde MHP'li, sonra
doğru yolda.
Yani genel başkan yardımcısı şeklinde görev aldı. Sonra AK Parti'nin kuruluşunda görev alıyordu. Direkten döndü. Nasıl döndü bilmiyoruz. Çok hızlı bir şekilde AK Parti'de şey yaptı. Sonra MHP, şimdi İYİ Parti. İYİ Parti olmadığı zaman ne olabilir? Yani bunlar da toplum tarafından dikkat ediliyor. Yani çizgi de önemli bir şey.
Evet,
yani
evet.
Partiler değiştirilebilir ama bu öyle sık sık o olmadı, bu olmadı, şu şeklindeki partilere ve kişilere çok fazla güven vermez. Sonra bir de yani mesela bir Recep Tayyip Erdoğan'ın bir İstanbul efsane hizmetleri var. Yani daha Refah Partisi'nde bizim yaptığımız kamuoyu yoklamalarında %50 halkın desteği vardı. Yani Refah Partisi'nin ya da Fazilet Partisi'nin başına Recep Tayyip Erdoğan gelirse oy verebiliriz diyen daha o zaman vardı. Niye? İstanbul şeyi var. Şimdi İYİ Parti'ye vücut verenlerin ya bizim de yaptığımız şudur diyebilecekleri ne var?
Evet.
Evet, bu sorunun yanıtında siyaset dünyası elbette seçimlerde evet, görecektir.
Seçimlerde yani. Verecektir. Biz hemen F klavye kullanımına geçelim. Çünkü gerçekten sizin yaptığınız çalışmalar var. Hem Türk dili açısından olsun, edebiyat açısından olsun ve Türkçenin söz varlığının kullanılması açısından olsun diyelim. Ama F klavyeye bakalım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tarih öğretmenisiniz ve
tarih bölümü Osmanlı müesseseleri ve medeniyeti kürsüsü mezunuyum.
Evet. Evet. O öyle geçiyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümü Osmanlı müesseseleri ve medeniyetleri kürsüsü
evet.
geçiyor. Oradan mezun oldunuz. Şimdi
yani dille ne alaka?
ama şimdi tabii orada Osmanlıca değil mi?
Tabii.
Okundu. Yani şimdi bizim dilimizde de Osmanlıca,
tabii.
daha doğrusu Arapça ve
Osmanlı
Farsça.
Türkçesi.
Osmanlı Türkçesi, Arapça ve Farsça çok fazla var. Dil başka bir şey yani şimdi dil konusuna gelince.
Tabii Türkçe sevdası da ayrı bir şey. Sayın Erdem'de Türkçe sevdası olan isimlerden biri. Onun altını çizelim.
Şimdi yıllardır da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin başkanlığını yönetiyorsunuz. Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü'nde arşivist olarak görev aldınız. Şimdi siz uzun süredir F klavye kullanılması için, nerede kullanılması için kurumlarımızda, yani Türkiye'nin her yerinde, daha doğrusu okullarda, her yerde neden F klavye kullanalım?
Şimdi efendim, önce şöyle başlayayım. Ben biraz önce mezun olduğum okul, yaptığım işleri söylediniz. Biz milletvekili olduğumuz dönemde 2007'de bu tabelalardan yola çıkarak, yani Türkçenin karşı karşıya, Türkiye'de herkes bundan rahatsız. Yani herkesin gözüne tabela batıyor. İnanılmaz. Onlardan birisi de bendim. Bir araştırma önergesi verdik. Gördük ki tabela aslında hastalığın dışa vurması. Baş ağrısı, diş ağrısı gibi. Sorun daha derinde. Yani Türkçenin daha büyük problemleri, daha büyük sorunları olduğunu gördük. Ve onun üzerine biz Türkiye Dil Edebiyat Derneği'ni kurduk. Birçok çalışmalar yaptık. F klavyeye gelecek olursak, F klavyeyi bir teknik, bir klavye olmaktan öte bir dil meselesi olarak gördük. Yani ya üzerindeki kelimeler niye Türkçe olmasın? Niye dayatılıyor bize İngilizce? Evet. Ben mecbur muyum İngilizce yani bilmek?
Diyor.
Evet, mecbur muyum? İşte bunu Türkçeleştirelim derken klavyeyi tanıma şansını yakaladık. O zaman gördük ki bu muhteşem bir şey. Ne gibi muhteşemliği var? Bir kere Q klavye icat edildiğinde o daktilo klavyeler, evet, zaten daktilodan. Kafalar karışmasın diye özellikle zorlaştırılmış. Yani Q klavye Türkçe için değil yalnızca, İngilizce için, bütün diller için yazılması zor bir klavye. 1850'lerde mucidi zorlaştırmış. F klavye ise ondan tam 100 yıl sonra, yani 1950'lerde, Allah mekanı cennet etsin, İhsan Yener üstadımız o çalışmaları yapıyor. Efendim, onun tam tersi Q klavyenin en hızlı nasıl yazılır?
Yani amaç da olur, evet, zaten. Doğru.
Ve 1955'te uluslararası intersinonu yarışmasına ilk defa katılıyor. Yani 1850'lerden bu yana yapılan uluslararası bir yarışma var. Şu anda da Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak yapıyor. İntersinonu yarışması 2 yılda bir yapılıyor. 55'te katılmış. 62 mi 63 mi, yanlış yapamayacağım, benim broşürde de var. İlk defa Türkler Fransa'daki yarışmada birinci oluyorlar.
Evet.
Fransızlar itiraz ediyorlar. Diyorlar ki bunlar şike yapıyor. Niye? Q ile girmediler. F klavye diye bir klavye icat etmişler. Bununla bu bir şike diyorlar. Almanlar da Fransızlara gülüyorlar. Diyorlar ki ya, bizim yapmamız gereken Türkler yapmış. Tebrik etmek lazım. O gün bugün Intersitano'nun tartışması şampiyonu Türkler. 80 üzerinde madalya getirmiş. 80 madalya getiren bir Türk takım var mı şu anda?
Yok yani.
Ama hiçbir bakın, gündemimizde yani de yok. Yani. Bakın, evet, gündemimizde bunun 30 yok. Tanesi de rekor kırarak. Çok, hani bir güzel sözümüz var ya. Alet çalışır, el övünür.
Evet, aynen. Yani mesela F klavyede gerçekten çok rahattı. Ben de evet, onun gitmiştim. Daktilo'da vardı. Kursuna gitmiştim. Hı-hı. Çok çabuk öğreniyorsunuz ve bakmadan hızlı yazıyorsunuz.
Peki bakmamanın yararı ne? Bir kere göz sağlığı.
Evet.
Hatırlayın, bilgisayarların önüne bir takım şeyler koyuyorlar gözü korumak için. Bakmadığın için göz sağlığı. Yani göz kuruluğu dahil birçok şeyler. Hatta bir profesör arkadaşımız var, o da bir çalışma yapıyor şu anda bu bizim tezimizi şey yapmak için. İkinci bir şey, ortopedik problemler daha az. Tabii, yani niye? Vücut on parmak bakmadan yazdığın için vücut serbest. İstersen yat, yaslan. Ama siz on parmak yazmazsa, gözün ekranda, elinde şeydeyse, tuşlardaysa, vücut kas katı ve ortopedik problemler. Bakın, yeni nesli bekleyen bilgisayara bağlı en büyük tehlikelerden bir tanesi bu. Bakın, hızı konuştuk. Göz sağlığını konuştuk. Ortopediyi konuştuk. Zekayı da geliştiriyor.
Çok güzel.
Şimdi solaklar, Solak var mı içinizde?
Yok.
Solaklar daha zekidir. Kesin solaklar zekidir. Sebebi ne? Özellikle bizim kültürümüzde. Sol eli kullanıyorsa çocuk, aile telaşlandı. İyi bak bizim çocuk solak.
Evet, hepsi şey.
Affedersin, salak babından solak der biraz.
Yani aslında baskı o sağlaktır yani. Ama.
Baskı evet. Yaparlar. Sağ elini kullandırmaya çalışır. İki eli kullandığı için beyin iki lobdan ibaret. Sağ elini kullanan sol lobu, sol elini kullanan sağ lobu geliştiriyor demektir. İki eli kullandığı için beyni %100 kullanıyor. Biz sağ eli kullananlar beyni %50 kullanıyoruz.
Etti, bakın, evet, doğru çünkü
bu etti bu. Başka birisi ya, yani hızlı yaşamak işte ve milli bir şey bu. Şimdi başka bir şey daha yaptık F-Klavye ilgili. TS bir yeni bir standart şey yaptı. Bu standartta ne var? Üzerindeki bütün kelimeleri Türkçeleştirdik.
Bu çok güzel bir şey.
Evet. Artık sil, ileri, geri, alt, hı-hı, üst. Başka bir şey daha yaptık. İşte inceltme işareti gözükmüyordu. Görünür hale geldi. Yani artık bu çok... Adem yazıp Adem okuyoruz. Kağıt yazıp kağıt okuyoruz. İnceltme işareti.
Bu inceltme işaretleri zaten
ya da düzeltme,
problem.
Evet.
Düzeltme
evet.
Aslında.
Evet. Ettik şey yeni. Başka bir şey daha yapıldı. Bakın avronun, doların, sterlinin simgeleri var. TL'nin var mı?
Yok.
Onu da koydurduk.
Çok güzel.
İşte bakın. Buyurun. Sonra bakın. Şöyle bir tez var. Ya alıştık diyorlar. İyi de size dayatma doldu birçoğunuz. Yani Türkiye'nin klavyesi F'ydi. Yani 1900 bu bilgisayar çıkana kadar dışarıdan ithal edilen daktilolar hep F klavyeydi. Diğerleri Q gelmezdi.
Evet.
Şimdi diyorlar ki efendim alıştık. Alıştık diyenlere soruyorum kaç parmak? 3 parmak, 5 parmak. Ya bir hafta gayret et. 3 parmak zaten şey yaparsın. Hele de gidip de 10 parmağı öğrenirsen araba kullanmak gibidir. Araba kullanırken gaza mı basayım, frene mi basayım diye düşünüyor musun? Bunları otomatik yapıyorsun.
Evet.
Düşünsen zaten kaza yaparsın. İşte doğru olanı bakmadan yazabilecek kadar bir eğitimden geçmek. Geçten sonra var ya bilgisayar kullanmak ayrı bir keyif. Konuşurken yani hiç A mı B mi hangi harfa basayım diye düşünmüyorsun. Otomatik parmaklar zaten şey yapıyor. Bu muhteşem bir şey.
Çok
evet,
güzel.
Biz gazeteciler olarak o kolaylığı aslında yaşıyoruz. Çünkü gazeteciler
evet.
F klavye, F klavye kullanır.
Evet.
Onu F diye altını çizerek söyleyelim.
Evet.
Ama çeşitli mesleklerde de bunun yaygınlaşması için de çalışma yapıyorsunuz bildiğim
hangi
kadarıyla.
Hangi meslekler var şu an?
Şimdi şu F'i bir şey yapalım. Bunu
düzeltelim.
Çünkü F İngilizce.
Evet.
Akçım teşekkür ediyorum. Bana pas atmış oldu. Çünkü eğer biz harfleri İngilizce seslendirirsek dil diye bir şey kalmaz.
Evet.
Onun için en çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi harflerimizi Türkçe'ye.
Evet.
Ses karakterine göre seslendireceğiz.
Biliyorsunuz H diyen de oluyor.
Evet.
H için.
Bir HCB bir televizyon vardı. Neydi? HBB.
Ha.
HBB diyorlardı. Rahmetlik babam Habibe derdi ona. Habibe derdi. Tamam mı?
O öyleydi gerçekten.
Evet.
Ben duymuştum.
Şimdi şöyle kamu kurumlarının tamamına mecbur.
Evet.
Yani meslek değil. Bütün kamu kurumları. Herkes bu yıl sonu itibariyle bilgisayarları değiştirecek. Şu anda ihaleler herkes aldıklarını F klavye olarak giriyor. Şeyde okullarda dağıtılan tabletler F klavye.
Notebook.
Okulda ona da notebook da demiyoruz malum.
Evet. Dizüstü bilgisayar.
Ben size teşekkür ediyorum.
Dizüstü bilgisayar.
Evet, dizüstü diyoruz. Olabildiğince kelimelerimizi Türkçeleştiriyoruz.
Evet.
Ben bunu aynalama diyorum. Yani birbirimizin bir takım şeyleri bu bende de oluyor. Yani şöyle en kızdığım kelimelerden bir tanesi pardon. Bütün gayretime rağmen ağzımdan pardon çıkıyor. Çünkü pardon kaba bir kelime.
Evet. Affedersiniz.
Kastınız ne? Yani özür mü diliyorsun? İzin mi istiyorsun? Affedersin. Müsaadenizle.
Müsaadenizle.
Özür dilerim. Gibi. Yani Türkçenin bu kadar güzellikleri varken bütün bunları bir kelimede pardon gibi böyle odun gibi bir kelimeye niye mahkum ediyoruz? Ama buna rağmen bunu ben de yapıyorum. Diyorum ki birbirimize aynalama yapalım.
Evet.
Yani işte F dedi, İkaz edelim.
Notebook
pardon
dedi.
İkaz edelim. Bu önemli. Bunu bir yapmaya başlarsa toplum olan kendiliğinden düzelir.
Evet.
Evet, yabancı kelimeleri
evet,
kullanmak.
Aynalama diyorum. Aynalama. Evet. Aynalamayı aynalayayım.
Aslında yani.
Yani şimdi düşün ki ben sizin yüzünüzü görüyorum. Siz de beni görüyorsunuz. Evet. Yüzümde herhangi bir şey olduğu zaman sizin dostluğunuz ya Ekrem Bey şuranızda bir şey var demesi
tabii,
ne kadar güzel bir şey.
Çok güzeldir.
Aynı şeyi yapıyoruz işte.
Ama şöyle bir şey oluyor mesela bir topluluk içerisinde bir yanlışı birisi ağzından çıkartıp bak bu böyle söyleyecektir dediğinizde hemen bozuluyorlar.
Biraz onu da söyleyiş de önemli. Yani
güzel
tebessüm
söylüyorum.
Ederek söylemek
tebessüm
lazım.
Tebessüm ederek söylüyoruz.
Ettirmek söylemek. Mesela bizim bir arkadaşımızla belki o da radyo izliyorsa şeye ismini vermeyeyim. Bu atıyorum yeni kullanılmaya başladı.
Evet.
Atıyor, atıyor, atıyor. Ondan sonra dedim ki ya işte Ahmetciğim bugün havandasın. Çok atıyorsun dedim. Suratı ekşidi. Dedi ki ya beni ciddiye almıyorsun. Güzel şeyler söylüyorum. İkili konuşuyoruz ama. Güzel şeyler söylüyorsun. Dedim ki bak güldüm. Dedim ki ya ben atmıyorum. Ben sana ayna tuttum. Şu kullandığın cümleleri bir tekrar et demeye başlayınca o gergin suratı yumuşadı, gülmeye başladı. Evet, yani ya birbirimize kırmadan ama.
Tabii ki.
Şakayla karışık.
Tabii
ben ki. Bazen diyorum ki işte dedi ya biber sever misin diyorum. Ne yapacaksın? Bir daha unutma ağzına biber çalarım falan diye takılıyoruz. Yani böyle şakalaşarak, tebessüm ettirerek birbirimize aynalarsak.
Zaten öyle yapıyoruz aslında. Çünkü dil çok burada önemli
evet.
Ve kıymetli. Ne demiştik? Dizüstü bilgisayarda daha sonra olacak. Geri dönecek olursak tabletlerde var dedik.
Şu anda Türkiye'nin tek imalatçı firması Kesbir. Belki isim vermek reklama girer. Şey yapmayalım mı?
Evet, evet. Olur.
Neyse. Onlar şu anda dizüstü bilgisayarı F klavye olarak şey yapıyorlar.
Çıkaracak.
Evet. Çünkü önemli problemlerden bir de ciddi bir dayatma var. Bulamıyoruz.
Şöyle olursak.
Bulamıyoruz. Yani diyorlar. Şimdi ben devlet malzeme ofisini de zaman zaman arıyorum. Çünkü onları da takip ediyorum. Gözden kaçmasınlar. Arada bir köyde falan kaçamak olmasın. Ciddi bir takip içerisindeyiz.
İhale şartnamelerine mutlaka konuluyor.
Konuyor. Tabii evet. Bu noktada yani Cumhurbaşkanı'na minnettarız. Yani evet. İkilemedi. İşte malum bir genelge şey yaptı. Yani Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da Türkçe noktasında oldukça şey... Yani
2017 yılı biliyorsunuz.
Evet, Türk dili yılı şey yapıldı. Geçen işte bir şey Sivas'ta Köse'de Harbi ile ilgili bir sempozyum yapıyoruz ya da şura diyoruz. Ben de şurayı kullanıyorum. Dedim ki efendim işte oraya kendileri katılma şey yapmışlardı. Günü konuşmak için gitmiştim. Cümlenin birisine şura dedim, birisine sempozyum dedim. Sempozyum deyince bak sen de sempozyum diyorsun dedi. Yani şura daha güzel aslında sempozyumdan.
Evet.
Yani Türk Dil Kurumu da bir zamanlar şölen dedi. Ya şölen, bilgi şöleni.
Şölen aslında şey anlamı ya. Çok farklı.
Farklı.
Şölenin anlamı.
Ama şura o kadar oturuyor ki şura istişare kökünden ya. Şeyin de anlamı değil mi? Herkes fikrini ortaya koyuyor, istişare ediyoruz. Yani Türkçe'de güzel kelimeler var. İşte parkın yerine bahçe. İşte geçen Maraş'taydık. Maraş'ta 15 Temmuz Milli İrade Bahçesi. Parkın yerine, evet.
Mesela şey var, hani bunu sıklıkla görüyoruz aslında. Televizyondaki reklamlarda var ve bu çok fazla çıkmaya başladı. Lansman fiyatlarıyla, işte lokasyon diyor, hani konum demesi gerekirken. Lansman tanıtım çok güzel bir, tanıtım demek çok güzel. Konum demek çok güzel sözcüklerimizden aslında bizim. Ama bir bakıyorsunuz. İnovasyon da var, navigasyon var, birçok şey var aslında. Şimdi bunlar da hani teknolojiyle birlikte navigasyon, inovasyon onlar geliyor ama.
İyi de yani lansman da teknolojiyle gelmiyor ki.
Hayır o değil, lansman i̇şte, teknolojiyle gelmiyor. İnovasyon ve şey,
evet,
navigasyon.
Evet şimdi bakın, şimdi şöyle olacak. Ben hep şu üç şeyi vurguluyorum. Bir aynalayalım diyorum birbirimize. Şakayla karşı. Şakalaşalım hem de muhabbet olsun. Deminki örneğini verdik. Ya bir yeni kelimeyle karşılaştığımız zaman bir sözlüğe bakalım ya. Türkçe'de bunun karşılığı ne? Mesela amblem diyoruz. Halbuki amblemi karşılayan sembol var, simge var. Amblemden daha kolay. Amblem ortada üç tane sessiz bir arada söylemesi de zor Türkçe açısından. Ya dışarıdan kelime alınmaz demiyorum. Yani kelimeleri Türkçeleştirelim.
Evet.
Ve de bir de yerleşmiş bir kelime ise bunu da değiştirmenin de bir anlamı yoktur.
Yani hani yeni yeni yabancı sözcükleri dilimize almamız ve onu o şekilde gerçekten reklamlar bu konuda dikkatsiz.
Reklamlar tabii.
Çok dikkatsiz yani hani ve sürekli çıkan bir şey. Hani biz hani neden böyle yabancı sözcükleri aldık? Acaba daha mı iyi şeyler satıldığını düşündükleri için bilemiyorum. Yani hani
cehalet.
Düşünce nedir? Hani
cehalet. Burada? Bakın bizim aydınımız aydın değil. Hiç kimse kusura bakmasın. Bir kere Türk aydını da üç tane şey mutlaka olmalı. Bir kere dilini iyi bilecek. İlla edebiyatçı dilci olması gerekmez kardeşim. Türk, Türkçe iyi bilecek. İki, dinini iyi bilecek. Yaşamak ayrı bir şey ya. Bir Alman aydını, Hristiyanlığı bilmiyorsa aydını, Alman aydını değildir. Bir Türk aydını, Türkçeyi, dinini bilmiyorsa, efendim bir takım Türkçe tabirleri, dini tabirleri kullanırken baltayı taşa vuracak cahileti koyuyorsa kusura bakma ona cahil de diyelim. Cahil evet. Değil mi? Tarihini iyi bilecek. Bütün sıkıntı cehalet. Yani Türkçeyi şöyle yetersiz. Türkçeyi yetersiz diyenler kendi yetersizliğini ifade ediyor.
Türkçe çok zengin bir dil.
Mesela bir örnek vereyim ben size. Navigasyon yeni. Şimdi bir il derneğinde konuşma yapıyorum. Derneğinde de eğitim ve kültür var. Dedim ki arkadaşlar, bakın iliniz, ilçenizi konuşun. Ben farklı bir şey konuşacağım dedim. Eğitim ve kültür diyorsunuz. Ya dedim bakın navigasyon diye bir kelime var. Gelin burada biz bir karar verelim. Saydım bir sürü kelimeler. Sivri sefer şu anda kullanıyor. Nerede kullanıyor? Denizde, havada. Evet. Kılavuz, rehber, yol göster, yol gösterici, yol gösteren. Aklım o gün ne geldiyse söyledim.
Aslında Türkçe çok zengin bir dil.
Zengin o, tabii.
Çıkıyor, tabii evet.
Burada bir kelimede karar verelim dedim. Ne çıktı biliyor musun?
Yön bulan.
Yol gösteren.
Yol gösteren.
Yol gösteren. Evet. Ayakkabı gibi bakın. Birleşik kelime oluyor. Evet. Yol gösteren ne kadar güzel.
Evet. Efendim.
Alkışlarla karar verdik. Hemen Türk dil şeyi belediyenin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de Navi diye navigasyon bir yol şey, çalışması vardı. Onları da aradık ya bunları değiştirin. Yol gösteren yapın. Türk Dil Kurumu'nu aradık dedik ya bu uygunsa onlar da uygun. Yol gösteren dedik. Bunu evet. Niye anlatıyorum? Bakın cehalet bizde, yetersizlik bizde, dilde değil. Türkçe'de çok az kelimeye karşılık bulmakta zorlanıyoruz.
Evet,
bulamadığımız zaman da yapacağım bir şey var. O kelimeyi Türkçeleştirmek. Evet. Osmanlı'nın yaptığı gibi. Bakın Skala'yı iskele yapmış. Efendim, Station'i istasyon yapmış.
Çok haklısınız. Aslında dil konusunda sizinle bir yine böyle bir program
olur.
Yapsak, konuşsak. Çünkü süremizin sonuna geldik. Fakat şunu da söyleyeceğim dinleyicilerimize. Sizin kitabınızı mutlaka alsınlar. Bizimki Türkçe Sevdası. Sizin kitabınız Ekrem Erdem 2012'de çıkmış bir kitap.
Yeni baskılar da var. Şimdi şunu kitapla ilgili bir cümle söyleyeyim. Ben dilci edebiyatçı değilim. O benim ızdırabım. Yani bugüne kadar Türkçe'nin derli toplu sorunları, meseleleri tespit edilmiş, çözüm önerileri de ortaya konulmuş. Yani bence bir aydın mutlaka okumalı. Tenkidi gözlük şey evet. Okumalı. Bizim gözümüzden kaçan bir takım şeyler de olmuştur. Ben teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür
ayağınıza
ederiz.
Sağlık, ağzınıza sağlık. Sağ olun.
Teşekkür ederiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu üyesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz. Gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikteydi. Teşekkür
ben
ederiz.
Teşekkür ederim.
Bizler yine burada olacağız. Görüşebilmek umuduyla. Hoşça kalın. Meclis gündemi.